Ayrım 11.
Pehlivan Zeki kayıp müracaatlarını karıştırmış, alt üst etmiş, geldi karşısına dikildi. Yok azizim, yok, hava civa. Bir koca karı torununu kaybetmiş, iki adam kızını arıyor, bir ana oğluna, kızın biri. Orhan dur diye kesti, eşkal vermiş mi oğlunu arayan? Zeki renksiz ve manasız sesiyle aldı götürdü. 930 doğumlu, orta boylu, sarışın, iyice zayıf. Geç, işi yok. Komiser Orhan telefonla adli tıbbı aradı. Acaba cesedi naklettiler mi diye düşünüyordu. Pehlivan Zeki başında ağaç gibi durmuş sırıtıyor. Üç altın dişi çığlık çığlık. Yürürken aksıyor biraz. Yine de bir yerini sakatlamış anlaşılan. Bir ters salto çektim diyor. Beton gibi tuş. Eh belimize denendi biraz ama o kadar olur. Orhan kafasını kaşıdı. Minderde kalacaksın bir gün. İçinden hödük diye tamamladı. Hödük hayatından memnundu, omurdandı. Seçmelere gireceğim, kararım karar, 87 kiloda. Çok geçmiyor, Komiser Orhan Gilda'yı alıyor kollarına, acı ter kokusuna rağmen sıkı sıkı sarılıyor, öpüyor ensesinin bitiminden, kulak arkalarından, boynundan. Islıklı bir sesle Gilda diyor, Gilda yavrum. Tekrar şube müdürü çağırdı, önünü ilikledi, cigarasını kül tablasında tüter bırakıp gitti. Efendim diye başladı, terziyle konuştum. Şube müdürü eliyle sözünü kesti attı. Bırak şimdi terziyi, bırak da söyle bana, cesedin parmağında bakır bir yüzük var mıydı? Komiser Orhan biraz şaşalayarak tasdik edince müdür, bir müracaat var diye açıkladı. Birlik gazetesinin baş muharriri telefon etti. Gazetesinin yazı işleri müdürü Mahmut Ersoy, geçen akşam İzmir'e müteveccihen hareket etmiş. Muvasalat etmemiş. Başkaca bir haber alamamışlar. Eşkal sordum, adadan verdikleri malumata uyuyor. Küçük parmağındaki yüzük. Demek ki diyor Orhan, ceset... Ceset bu gazetecinin. Derhal git Bağbali'ye, gazeteden tahkikata başla, savcılığa sorulsun. Basın bürosuna kimmiş bu Mahmut Ersoy, neyin nesiymiş öğrenilsin. Sonra cesedin teşhisi için mümkünse, ha birinci şubenin de fikrini öğrenmek icap ediyor tabii. Komiser Orhan çıktı, vay canına be dedi, gazeteci vaziyetler berbat. Ah bu çocuk pencereye eğilir eğilmez soğuktan mosmor kesilmiş taş binaların arasından karşısına çıkıveren bu Yahudi çocuğu. Bilemedin 11 yaşında, kızıl saçları silme kıvırcık, alt dudağını sırıyor, düşünceli mi ne? Önünde eski bir piyanonun siyah ve beyaz bütün tuşları, bütün sesleri yani, do, re, fa, si. Zehra sabahlığına sarılmış koyu koyu pencereye dalıyor. Davi diye düşünüyor, yine piyano çalıyor, Davi. Oysa Davi değil belki de çocuğun adı, Yahudi bile değil, çocuk. Bu öylece Zehra'nın içinde kurulmuş bir oyun, eski piyano, mürekkepli parmaklar ve notalar. Yaz olsun, kış olsun, uyanır uyanmaz pencereden bakıyor, mutlaka Davi'yi görmek istiyor. Aklı fikri şu karşıki evde, sanki kendi evi. Davi çocuğu, işlemeli perdeleri o işledi. Kocasıyla birlikte bütün bir pazarı gavur edip zar zor yerlerine asılar. Çivilerin yerini, kornişleri şaşırdıkça uzun uzun gülüştüler. Sanki Zehra'nın asıl hayatı orada. Buradaki evine sabaha yakın gelen, öğleye yakın uyanan bar şarkıcısı yalan düzme. Bu yüzden Davi'nin parmakları tuşlara dokunmuyor, Zehra'nın kirpiklerine dokunuyor. Bekir'den önce uyanmak, kahvaltıyı hazırlamak ve beklemek daha iyi. İşte bundan dolayı ille Bekir. Yoksa boş bir evde, boş bir yatakta bir sivri biber gibi acı ve yalnız uyanmak, 5-10 misli daha ölüm. Hele Davi'nin o ufacık türküsü yok mu, boşlukta görünmez ve sessiz bir bıçkı haline geliyor. Zehra'yı biçiyor. Mutlaka Bekir olacak, saçları yastıkların üzerine vuracak, kirpikleri yüzünü gölgeleyecek, uykusunda gülümseyecek. Zehra hem sofrayı hazırlayacak hem de ikide bir kapıda ona bir göz atıp, çocuğum mu diyecek yoksa erkeğim mi Bekir? İçinde bir tren yüksek dağları delip geçiyor, yokuşlarda nefes nefese bir şeyler anlatıyordu. Zehra yıllardır hep o trenin tahta kompartımanında lokomotifin küfürlerini dinliyor, titreyerek. Hep o öldürücü Beyrut yolculuğunun öncesini ve bunaltısını yaşıyor. Neden başka bir yer değil de Beyrut? Clara'ya o kadar acıdığı, Kazım abiyi o kadar sevdiği için mi? Bilinmez. Ben ki yıllar boyu nice şehirlerde bar bar kabere kabere dolaşıp bin bir şarkı söyledim. Neden öbürlerini hatırlamıyorum da aklımda hep bir ısırgan gibi Beyrut dolaşıyor. Beyrut'taki Continental dolaşıyor. Binbaşı Sesbron ya da Madame Calustian dolaşıyor. Neden uykularımdan trenin hışıltısıyla uyanıyorum? Uyanır uyanmaz da Continental'deki en pahalı orkestrayla yine o Fransızca şarkıyı söylemeye başlıyorum. Quand je te petit petit, Bu bir sır, fakat yaşayıp durduğum bir sır, senelerce sonra İstanbul'da. Binbaşı Sesbron yine Fransa'ya, Lübnan'a, Beyrut'a, bana ve dünyaya ait yalanlar söylüyor. Siyah dört köşe bıyığını bir pul yapıştırırcasına yatılıyor. Hepsi yalan diyor, hepsi hayal, illüzyon, yaşamıyoruz. Bunlar hiç olmadı. Bunlar, bu müzik, bu orkestra, sen ve ben, şu kalın enseli Rumlar ve bayatlamış Araplar. Hepsi bir kabusun korkunç hayaletleri. Koşimar. Geceliğin haftada iki kere erkekler gibi bıyıklarını tıraş eden Madame Calustian cızırtılı sesiyle hepsi gerçek diye doğrusunu savunuyor, hepsi. Bizi çirkin bir gerçeğin ortasına itivermişler, elimizden tutmuyorlar, utanmıyorlardı. Ya da Zehra'nın ellerine sarılıyor, Zehra Sherry diye içini döküyor, ben tiyatro aktrisi olayım istemiştim. Yok ama öyle sıradan bir artist değil, ağırbaşlı bir tiyatroda, Sarah Bernhardt gibi baş aktris. Sonra Ibsen'in piyeslerini oynayayım, oysa görüyorsun ya sürünüyorum. Yine Sesbron, budala mı ne, bir kere Zehra'ya tutulmuş, ikincisi sünger gibi içiyor. Kontinental'de garsonlar onu sık sık masaların altından 24 ayar bulup çıkarıyorlar. Birliğindeki bütün subaylar onunla alay ediyorlarmış, vız geliyor ona. Bir rüya görüyoruz diye başlıyor, uyanacağız, bir bakacağız ki kabus artık bitmiş. C'est fini, la cauchemar. Her şey ışıklı, parlak ve düzgün, her şey yolunda, tout va très bien. Üstüne yine olmadık bir yerde, eroin düşkünü olmadık bir Arap kızıyla ama çat pat Fransızca konuşan ve Hristiyan bir Arap kızıyla kabusunu yaşamaya gidiyor. Budala besbelli. O sıralar Zehra'nın en şaşalı sıraları. Etrafında erkekler dört dönüyor. O Madame Calusia'nın evinde pansiyon oturuyor, memnunlukla şaşkınlık arasında bir duyguyu deneyip kararsız bir şöhretin basamaklarına tırmanıyor. Quand je te petit petit. Yalnız Allah'ım ne olur pencereden şöyle eğili verince saçları silme kızıl ve silme kıvırcık bir Yahudi çocuğu gözlerime dolmasın. Onu görmeyeyim. Onu görmek, onun evini, anasını babasını görmek ve arkasından yüksek kaldırımda bu eski evin küfünü ve geçmiş günlerin sızısını yaşamak kolay mı? Bekir olmasa ne yapardım? Bazı geceler gelmiyor, kim bilir hangi sokaklarda hangi itlerle sürtüyor. Beni düşünmüyor Bekir, hatırlamıyor. İşte o vakit şu pencere, şu eski piyanosunda gam yapan Davi suratıma suratıma çarpılıyorlar. Bar dönüşü yorgun, sarhoş, üşümüş bir halde merdivenleri soluk soluğa çıkıyorum. Evime girer girmez Davi'yi, Davi'nin şimdi küçümen bir karyolada uyuduğunu, rüyasında bitmez tükenmez gamlar düzenlediğini düşünmemeye çalışıyorum. Şehrin üstüne sinsi bir yağmur yağıyor, buzlu bir beyazlık. Parmaklarım donmuş, sobayı yakmadan çırpına çırpına ve el yordamıyla karanlıkta soyunup bir kefene girer gibi yatağıma giriyorum. Evet, evet, Bekir olmadığımı Davi'yi düşünmek bile beni helak ediyor, parçalıyor. Daktilo Nursen, bir dakika efendim diyor, lütfen, ve zihni Keloşoğlu'nu buluyor. Efendim diyor, Nazım Bey sizinle görüşecekmiş, telefonda, emrederseniz bağlayayım. Zihni Keleşoğlu ikinci aspirini dilinin üstüne koyup suyunu içiyor. Bağlayın diyor Nursen. Kılçık Nazım'ın o geceki zılgıttan sonra ne haltlar karıştırdığını merak ediyor Keleşoğlu. Ne de olsa Kılçık Nazım değil mi bu? Hem efendi hem it hem de kayınbiraderi. Telefonu iyice kulağına yapıştırıyor, arkasına doğru güzelce yaslanıyor. Alo, ben Keleşoğlu diyor. Nazım siz misiniz? Kılçık benim diye cevap veriyor. Sesi boğuk ve hırıltılı, karanlık, küfürlü bir şeyler hırıldıyor. Sanki benim diyor. Garajdan telefon ediyorum o mesele için. Keleşoğlu iki parmağıyla şakaklarını sıkıyor. Hangisi? Sabri geldi mi? Evet. Tamam, Asım Taka dalgasına gelince... Keleşoğlu doğruluyor. Ha, ne oldu? Geçen gece Amerikalı'yı evine çağırmış, beraber dönmüşler. Johnny seninkini sepetledikten sonra bir karıya asılıyor. Elbet tanıyoruz, Güner derler, malın gözü. Madame Atina'ya gider gelir, geç vakit Güner'i yakaladım. Keleşoğlu titriyor. Ne dedi peki, mukavele filan? Yok canım, inek hiçbir şeyin farkında değil, usulunca çıtlattım. İnayilik etme, istifaden olur dedim. Maksadı Johnny'yi yolmak, iki taraflı avantayı görünce ilikleri gevşedi. Gece tekrar buluşacaklarmış, yarın haberini alırız. Keleşoğlu Asım Taga'yı diyelim ki Circle d'Orient'ta yakalıyor, kibar kibar elini sıkarak. Kulağıma gelenlere bakılırsa diyor, Leyman'la aranızdan su sızmıyormuş. Şu montaj fabrikasını kursanız da bunca dövizin dışarı akıp gitmesini önleseniz. Sizin cebinize aksa değil mi efendim? Asım Taga purosunu ısırıyor, kaşlarını çatıyor. Muhterem diyor, pes. Pes ya, biz kara borsacılıktan ithalatçılığa geçmedik. Bizim servetimizde fakir fukaranın ahı yok. Biz çoktan varlıklı kimseleriz. Git Isparta'ya Keleşoğullarını sor, bak bakalım tanımayan tek kişi çıkacak mı? Isparta'nın yarısı rahmetli pederin, bağ tapu. Gözümüz toktur bizim bu yüzden. Cenab-ı Hak rızu mahşerde cümle el faalimizin hesabını sormayacak mıyım? Ben dini bütün adamım, biz böyle yetişik, böyle biliriz. Cemiyeti tutan dindir, onun için dini bütün kimselerden korkma. Ama böyle taga gibileri Allah mallah tanımazlar. Tövbe estağfurullah, tövbe. Tanımasınlar varsına, kendi bilecekleri iş. Ne var ki niye bizim lokmamıza el uzatırlar? Geceleyin Asım Taga'nın salonunda oturup karşılıklı çekişiyorlar. Keleşoğlu çokluk susuyor. Ne desin, zaten onun tabiatı bu. Çok konuşmaz, susar düşünür, hesap eder, kitap eder. Sonra ufacık bir adam, yıllardan beri böyle. Piyasada onun firması kadar ciddi, kararlı ve ağırbaşlı tanınmış firma kolay gösterilemez. Keleşoğlu'nun tutum ve davranışlarındaki ciddilik ve muhafazakarlık ister istemez onun ticari hüviyetine de bulaşmıştır. Siyasete hiç karışmadı, daima hem de şiddetle ilgi duydu. Her ileri hamleye, her yeni teşebbüse içten gelen bir direnmeyle karşı koymayı düşünüyor. Fakat galiba korkudan kabuğundan çıkacağı son hareketi yapamıyordu. Mütareke yıllarında Anadolu'ya karşı babasının etkisiyle sultancı, Büyük Millet Meclisi hükümeti sıralarında halifeci değil miydi? Daha sonraları Mustafa Kemal'e karşı çıkmaya yeltenen bütün politikacıları için için desteklemedi mi? Yok efendim, yok, asıl şurası mühim. Biz Osmanlı mayasıyla yoğruldu. Aslını inkar eden namerttir. Ne demek? Türk'ün satvetini yapan İslam'dı. Türk'ü İslamlığından soyup laiklik ve mümasili hokkabazlıklarla dinsizliğe sevk ettiler. Ne oldu, rica ederim, ne oldu? Bet bereket kaldı mı? Her gün başka bir tebeddül, her an başka bir tahavvül derken heyet-i içtimaiyemizin istikrarı zail oldu. Üstüne üstlük istikrarsızlığın medeni ve ruhi anarşinin adına utanmadan terakki dediler. Evet, İslam ahlakını çiğnediler, terakki dediler. Mihli ahlakı hiçe saydılar, terakki dediler. Kadın haysiyet ve vekarını kaybetti. Ortalarda dolaşan erkek bozması ve gayri ulvi bir mahluk haline geldi. Esasen, asıl bu, asıl çapraz burada. Keleşoğlu'nun yaşama tutumu bir kere memleketin yaşama tutumuyla çelişiyor. Fakat bununla bitmiyor iş. Ayrıca bu çelişikliği elle tutulur, gözle görülür bir anlaşmazlık, rahatın huzurunu kaçıran bir aile düzensizliği olarak hususi hayatında yaşıyor. Dışarıda görüp tiksindiği ne varsa karısında ve kızında, çay, kumar, flört, içki, plaj... Kapı vuruldu. Altında bitmiş siyah boyalı saçları ve Suat de Paris kokusuyla Nursen girdi. Bir takım dosyalar getirdi. Ufacık Tatar gözleri kıpırdayıp duruyordu. Bunlar efendim dün emrettiğiniz faturalar. Kemal Bey bulmuş çıkarmış. Ayrıca diyor ki Tauber şirketine yazılacak teklif mektubunun bir suretini emrederseniz. Keleşoğlu neden kendisi gelmiyor diye sordu Kemal Bey. Burada yoklar efendim. Ajans meselesi için galiba Sıtkı Bey'le buluşacaklarmış. Oraya gitti. Ha şu mesele, İstanbul Basın Ekspres Ajansı. Ben şahsen böyle dolaşık isimlerden haz etmem. Sıtkı Bey ısrar etti. Amerikanlaşıyoruz diyor, gidişe ayak uydurmalıyız, tasvip ettiler. Onun için de ajansın ismi böyle acayip oldu. Bir ajans tesisinde fayda mülahaza ettik. Esasen daha idare meclisinde mevzu bahis olduğu zaman bendeniz muvafık oldum. Bankanın zaten bir reklamcılık ve ilancılık şirketi var. Bunu bir havadis ajansı şeklinde tevsi ve tanzim edeceğiz olup bitecek. Gerek bankanın gerekse firmaların prestijini ve menfaatlerini efkâr-ı umumiye daha kolay izah ve müdafaa edebileceğiz. Zira şu veya bu sebeple müsteniden bakıyorsunuz bazı gazeteler aleyhimize yazıyorlar, kampanya açıyorlar. Cevap veremiyoruz, itibarımız sarsılıyor, kredimiz düşüyor. Mahkemeye gitsen bir türlü, gitmesen bir türlü. Halbuki öyle bir ajans. Geceliğin salonun ışıkları yanıyor. Maidenin yalpaladığı iskemlelere, koltuklara çarptığı işitiliyor. Onu yine bir adam, başı çıplak, konuşurken bütün R'leri yumuşak G telaffuz eden bir adam kapının önüne kadar getiriyor, bırakıyor. Good night diyor sweetheart. Maide incecik dudaklarını bir bisturi yarası gibi kıpkızıl açarak sırıtıyor. Efendim diyor, anlamadım. Keleşoğlu yattığı yerden gözleri sonuna kadar açık, karanlığın uğultusunu ve Maide'nin ayak seslerini dinliyor. İsterse diyor fıçıyla içsin, isterse diyor içkiden ölsün. Artık ilgilendirmiyor beni. Ama bu kumar rezaleti böyle devam edemez. Sonra savaşın hemen ertesine o karma karışık, o gergin günleri hatırlıyor. Üçüncü Reich çökmüş, Kızıl Ordu Berlin'de. Hiroşima'ya ilk atom bombası atılmış. Mihver devletleriyle son dakikaya kadar iş münasebetlerini kesmediği için Keleşoğlu firmasını da kara listeye geçirmişler. Eli kolu bağlanmış, tanıdığı nüfuzlu kimseler önüne bakıp susuyor, pis pis düşünüyor. Tam o sırada o kargaşalığın ortasında çekik yüzü, incecik dudaklarıyla Maide metresi olmaktan çıkıp karısı oluyor. Bir müddet sonra Ümid'i Paris'e gönderiyorlar. Aradan 2 yıl geçmeden geceleri Maide'yi başı çıplak, R'leri yumuşak G telaffuz eden adamlar getiriyorlar. Ve o salonda ya bibloları kırarak ya da yüzü yeşil, gözleri yuvalarından fırlamış, öğürerek dolaşıyor. Bazen kocasına sen diyor, hayatımı mahvettin, ben kendi halime kalsam belki Beykoz'da orta halli bir evlenme yapardım, mesut olurdum. Seninle yaşamak cehennem azabı, gezme, tozma, giyinme, süslenme. Zaten hemen isyan etmişti. Karın oldumsa kölen olmadım, çok üstüme varma benim, evlenmeden çok daha rahattım vallahi. Ya da eski karın melekmiş senin, melek, bir de utanmadan şikayet ederdin, kadıncağız kahrından boğulmuş besbelli. Keleşoğlu iki parmağıyla şakaklarını sıkıyor. Ay yaş diyor, mülevves, iç ve geber, umurumda bile değil artık. Lakin bu kumar sefahatin bana pahalıya mal oluyor. Ben parasını sokağa atacak adam mıyım? Gözüme bak, gözüme. Kazanacağından emin olmadıkça kumar oynamak deliliktir. Başında uğursuz bir duman, iki aspirin, nafile. Aspirin mi bunlar? Tebeşir tozu. Şimdi bayer olacaktı ki. Bana kızıyorlar, Almanları seviyorum diye. Kara listeye bile alındık. Niye? Savaş sıralarında Tauber und Kleist şirketiyle iş yapmakta devam etmişim. Peki madem böyleydi, şimdi neden bizzat Amerikalılar Tauber'le iş yapıyor? Şirket aynı şirket, mal aynı mal, adamlar aynı adamlar. Unutur muyum çektirdikleri azabı? Neydi o buhranlı günler? İflas etmeme ramak kalmıştı. Bereket versin, Sezai'nin aklıyla işi kısmen inşaat müteahhitliğine intikal ettirdik de felaketten kurtulduk. Amerikalılar çabuk anlıyor hatalarını ama yeni hata yapmaktan vazgeçemiyorlar. Şu Lehman şirketin Asım Tagay'la anlaşmaya kalkmasına ne dersiniz? Kim yahu Asım Tagay? Muhtekir'in, kara borsacının biri. Üstelik bizim Almanya'dan traktör ithalimize müdahale etmeye, mani olmaya uğraşıyor. Hani ya serbest teşebbüs, serbest ticaret, Taga ne karışır? İstersem Rusya'dan bile traktör getiririm, döviz bilirsem tabii, o ayrı hikaye. Bu ağrı da geçmedi bir türlü, aspirinler aspirin değil ki, geçmez, geçmez. Maide'ye kızıyorum, başım ondan ağrıyor, sarhoş karı. Evlenmeden evvel mumdan doğruydun da nikahım altına girince mi bütün rezilliklerini hatırladın? İç ve geber. Ama ben paramı sokağa atamam. Kara listeye almışlarmış, ha ha ha. Peki neden de The National Bank aralım, Tauber and Kleist'la işbirliği imkanları arıyor? Taga kim oluyor be? Yarın Lehman tek başına burada traktör fabrikasını kuracak, o vakit anlayacaksın dünyanın kaç köşe olduğunu. Sermaye iştirakiymiş. Deli mi bunlar? Ne yapsınlar senin 3 kuruşluk sermayene? Onlar istikrar arıyor efendim. Mali politikada istikrar. Sen yarın öbür gün vaktiyle Mustafa Kemal'in yaptığı gibi heriflerin her şeyine el koymayacağını garantile. Bak o zaman sermaye nasıl akıyor memlekete, gör. Yoksa teşvik kanunu çıkarmak, işbirliği etmek laftan öteye geçmez. Lafı güzaf. Kim bu Güner acaba? Madam Atina'da Güner. Madam Atina'da Güner. Bir esmer olacaktı boyu endamı yerinde. Acaba o mu yoksa? Bekir uyanmış çıka gelir, saçları dağınık, yaldızlı sarı. Gözlerinin dağınık mavisinde hala uykunun pusu, kapıda ağız dolusu esniyor. O da diyor gaz kokmuş. Zehra pencerenin orada ona bakıyor. Sobadan diyor, soğuğa baksana. Sonra kahvaltıya seni bekledim diyor, yıkan da gel. Yıkanmıyor, yıkanmadan masanın başına çöküyor. Sahi diyor, soğuk, karda yağmış mı? Hayır. Birdenbire liseli bir kız gibi apaydınlık gülüyor. Yağacak diyor, garanti. Kahvaltıya oturuyorlar. Bekir elini yüzünü yıkamadan oturuyor. Pis çocuk, perisi pis. Oysa buralarda onun kadar güzel, onun gibi düzgün vücutlu bir çocuk daha gösterilemez. Adı üstünde parlak Bekir ama pis. Elini yüzünü yıkamıyor, saçlarını taramıyor. Zehra'nın karşısına o sanki odada yokmuşçasına oturup çayını içiyor. Bardağını 2 eliyle avuçlayıp burnunu içine sokarak. Madame Kalustyan eliyle bıyıklarını örte örte Nora'dan bütün bir sayfayı ezbere okuyor. Odasında cigara dumanları kat kat. Her an mevcut olmayan cereyanlarda kalkıp soğuk almaktan korktuğu için pencereleri sımsıkı kapalı da ondan. Senin diyor Zehra Şeri, için temiz, tertemiz, onun için günün birinde çok mesut olacaksın. O zamanki Zehra değil mi diye soruyor, değil mi madem bir gün. Ertesi gece tam Zehra şarkısını söylerken binbaşı ses bron masasını devirir, şişeler, bardaklar şangır şungur dökülür. Herkes susar, zaman bir yerinden yırtılır, bir boşluk açılır. Zehra, binbaşı ses bron ve bütün kontinental bu boşluğa düşüp kaybolurlar. Binbaşı uykudan diye bağırır, uyanınca biz ya da Paris jötem diye bağırır, o damur. Onun bıraktığı yerden Zehra oyuk ve kıvamlı sesiyle şarkıyı yüklenir. Alkışlar, yine alkışlar. Gece yine Madame Kalustyan. İyi ama o bir gün neden bir türlü gelmiyor? Kahvaltı biter bitmez Bekir onu bırakıp gitti. Geceleyin dedi, bara gelirim. Zehra neden dedi? İşim var. Bugün evde otursaydık baş başa. Bekir saçlarını silkeledi. İçi sıra anam yerinde karı dedi. Çıktı gitti. Zehra o evdeymiş gibi yaşamaya çalıştı, olmadı. Bekir'in kendisini sevmediğini bilmiyor mu? Sevmek ne kelime? Bekir tiksiniyor ondan. Üstelik Athena iyi beslenmiş, rahvan bir kısrak gibi etrafında kişniyor ve dolaşıyor. Zehra yine güzel, yine şarkı söylemeye başladı mı yeri göğü eritip bulamaç haline getiriyor ama Bekir'den başkaları için. O her haliyle tiksintisini bir tas bulaşık suyu gibi Zehra'nın yüzüne çarpıyor. Eğer parası olsa bir gün durmaz, gelip nasılsın demez. Sonunda yalnızlığa yenildi, boğulacak, camlar buğulanmış. David de sustu, iyi ki sustu, bir cigara yaktı ve söylemeyi düşündüklerini tekrar bir cihazın bobinlerini, sigortalarını yoklarmış gibi dikkatle yokladı. Eğer Bekir gitmeseydi diyecekti ki, Bekir yavrum benden niye kaçıyorsun, halbuki ben ikimiz hakkında hayırlı olacak ne güzel şeyler düşünüyorum. Bekir mutlaka gözlerinde her dakika ihanete, her an yeni bir kalleşliğe hazır kötü ışıklarla başını dizlerine koyar, onu aşağıdan yukarıya seyrederek dinlerdi. Dinlemezdi bile, dinler görünürdü. Olsun, dinlemesin, dinler görünsün sadece. Zehra onu okşayacak, 3-5 bin lira kadar diye sürüp götürecekti, bir para biriktirebildim. Dünyanın hali belli mi? Kimseye muhtaç olmamalı. İstersen seninle birlikte gidelim buradan, bu parayı alalım gidelim. İzmir'e gidelim, orada bir dükkan açarız, küçücük bir dükkan, bir ev kiralarız. Sözün bundan sonrasını hiç şüphesiz Bekir de karışır. Zaten işi gücü hayal. Kendini dünyadan koparmak için bir sürü masal uyduruyor. Giriyor masalların içine, o rahat. Artık ne parasızlığı kalıyor, ne işsizliği, ne de namık korkusu. Bu yüzden hayalin gerisini o inanılmaz bir çabuklukla geliştirecek, büyütecek, ufacık bir delikten bir dünya geçirip kuracak. Müşteriler kum gibi ha, her gece sinemadayız. Mahallede bir sürü itibarlı komşu. Pek sıkıldık mı, atla bir vapura, verilin İstanbul. Bankanın birinde uyuklayan 3-5 bin lira para, Zehra'nın güvendiği, kar yağmayacak daha. Athena mı vız gelir, Namık mı boş ver. Bekir paranın kokusunu almaya görsün, hepsini takacak. Şaşmaz. Kalkıp Zehra ile İzmir'e ya da cehennemin bilmem hangi finlarına tıpış tıpış gidecek. Zehra bu düşünceyle ısınıyor. Cigarasını söndürse bile duman duman, kül ve kıvılcım kusan ağrılarını söndürmek ne mümkün. Acı bir jiletin inatla kestiği yumuşak deri, sahte sevinçlerin dibinde zehirli mantarlar halinde uyanı uyanı veren gizli pişmanlıklar, kötümserlikler, iç korkuları. Ben Zehra, bunca aşk yaşadıktan sonra ciğeri 5 para etmez bir iti alıp götürmek için kirli birkaç banknota mı güvenecektim? Tuh bana! Hani o eğri bıyıklı rakı nefesli adamlar, hani o uğruma bıçak çekişenler, hani o bir şarkımı dinlemek, bir kere olsun elimi tutmak için gemisini terk edip serseriliğe vuran gemiciler, hani nerede?